Mukaddime İbni Haldun 7. Kaset 2. Yüz. Kentin kadınları, çocukları ve zayıf akıllı kişileri sabah akşam bunlara başvururlar. Kâr, kazanç, ün, şan, yaşam durumları, karşılıklı ilişkiler, düşmanlıklar ve benzeri durumların ilişkin nasıl bir gelecekle karşılaşacaklarını sorup öğrenmek isterler. Kum falının çizgileri arasında aranır bu bilgiler. Falın bu türünün uzmanlarına müneccim derler. Falcıların taşla, tahıl ya da baklagiller taneleriyle fal baktıkları da olur. Halk bunlara hasip yani fal hesapçısı, bakıcı derler. Aynalara, sulara bakma yöntemi de var. Bu yöntemle fal bakanlara da daribul mindel, bir çeşit üfürükçü denir. Kentlerde yaygın olan bu tür şeylerin tümü kötüdür, münkerat. Çünkü şeriatça bu tür şeylerin kınanası olduğu kesinleşmiştir. Şu da kesinleşmiştir ki insanlar gaybı, geleceği bilinmeyeni bilip öğrenme olanağından yoksundurlar. Ancak uykuda ya da tanrı dostu yani velilik yoluyla tanrının kendilerine katından bilgi verdiği kimseler bu kuralın dışında kalabilir. Bu alana daha çok ilgi gösteren, bilinmeyeni öğrenme çabasında bulunan kesim, emirler ve hükümdarlardır. Bunlar devletlerinin yönetimlerini ne kadar süreceğini öğrenmek isterler bilinmeyeni öğrenerek. Bu yüzden bilim adamları bu alana çok önem verir olmuşlardır. Her toplumun kahininden, münecciminden, velisinden, toplumdakilerin merakla izledikleri, durumuna ilişkin bir şeyler bekledikleri ya da ne olacak diye birbirlerine sorup durdukları bir devletin, bir yönetimin durumu, karşılaşabilecekleri savaş, kanlı olay, devletin ne kadar yaşayacağı, başa geçecek olanların sayıları, adları gibi konulara ilişkin haberler aktarıla gelir. Bu tür uğraşı dalına hitsan, sezgiler denir. Arapların da bu konuda kendilerine başvurdukları kahinleri, arrafları, falcıları, gelecek bilimcileri, bakıcıları vardı. Bunlar Arapların elde edecekleri mülkten ve devletten haberler vermişlerdir. Örneğin Yemen hükümdarı Nasr oğlu Rebiya'nın Düşün'ün yorumunda Şık ve Satih adlı kahinlerin anlattıkları. Bu kahinler hükümdara ülkelerini Habeşlerin ele geçireceklerini, son ülkelerinin yeniden kendi egemenliklerine geçeceğini, daha sonra egemenliğin Araplar tarafından elde edileceğini anlatmışlardı. Ve örneğin yine Satih adlı kahinin Mübeza'nın gördüğü düşü ilişkin yorumu. İran hükümdarı düşü yorumlatmak için Abdülmesih'i kendisine gönderdiğinde düşü yorumlarken Satih, Arap yönetiminin ortaya çıkacağını haber vermişti. Berberiler arasında da vardı kahinler. Bunların içinde en ünlü olan Yefren oğullarından Salih oğlu Musa'dır. Bu kişinin Gamre kabilesinden olduğu da söylenir. Bu kişinin de kendi bozuk ağızlarıyla söylediği koşuklardan, koşuk falı yoluyla haberler verme niteliğinde bir takım sözleri, gelecekten haberleri vardır. Bu haberlerin çoğu Zenate kabileler topluluğunun Batı Afrika'daki devletlerine ilişkindir. Kuşaklar boyu ağızdan ağza söylene gelmiştir. Bu kabileler topluluğundan olanlar bu adamın veli olduğunu inanırlar. Kimi zaman da onun kâhin olduğunu ileri sürerler. Kimileri ise onun peygamber olduğu inancındalar. Çünkü bu kişinin ortaya çıkışı onlara göre hicretten epeyce önceye rastlar. Tanrı daha iyisini bilir. Yaşadıkları çağda peygamber varsa, kimi toplulukların geleceğe bilinmeyen ilişkin haberleri, peygamberin verdiği bilgilere dayandırdıkları görülür. İsrailoğullarının kendi peygamberlerine dayandırdıkları gibi. Çünkü İsrailoğullarında ard arda gelen peygamberler içlerinde yaşarlarken, onlar bilinmeyen ilişkin sorular sordukça onlara karşılıklar verirlerdi. İslam yönetimine gelince, dünyanın daha ne kadar yaşayacağı ve yaşam süresi gibi herkesin ilgileneceği konulara ve yönetime, yönetimin ömrüne ve benzeri salt yönetilenleri ilgilendiren konulara ilişkin birçok bilinmeyenden haberler verildiği olmuştur. Bu tür haberler, İslam'ın ilk döneminde peygamberin arkadaşlarından, özellikle Kâb'ul Ahbar, Mati oğlu Ebu İshak, Kâb, ölümü Hicri 32, miladi 652, ve Münebbih oğlu Veheb, ölümü Hicri 114, miladi 732 gibi Yahudi kökenli Müslümanlardan kaynaklanır. Bu kişilerse söz konusu haberlerin kimini anlatıla gelenlerin dış yüzlerinden ya da yorumlarından çıkarıp aktarmışlardır. Peygamber ailesinden Cafer ve benzeri kişilerden de bu tür haberler aktarılır. Tanrı bilir ya, bunların haberlerinden çoğunun dayanağı sahip oldukları velilik durumudur. Bunların dışındakilerin soylarından gelenlerin torunlarının velilik yoluyla bilinmeyeni bildikleri yatsınmadığına göre bunların kendilerinin haydi haydi bu tür bilgilere sahip olmaları gerekir. Hele bunlar için peygamber sizin içinizde kendilerine bilinmeyenden haber iletilenler vardır kuşkusuz demişken. Bunlar elbette o onurlu basamağa çıkmaya armağan edilen kerametlere kavuşmaya herkesten daha uygundurlar. İslam'ın ilk döneminden sonraki dönemlerde ise insanların bilgi dallarına, kendine özgü dili olan bilgi alanlarına yöneldikleri, felsefe kitaplarının Arapçaya çevrildikleri zamanlarda bu tür haberlerdeki dayanakları, müneccimlerin devletler üstüne ve öteki genel konularda geleceğe ilişkin sözleridir. Müneccimlerin falanca filanca yıldızın, falanca ya da filanca burçta birleşmesi, doğumların zamanı, doğum sırasında ve soru sorulduğunda rastladığı özel göksel oluşumların durumlarına bakarak söyledikleri sözleri. Şimdi önce bilinmeyen üstüne eskilerden aktarılan sözlere, yorumlara yer verelim. Sonra da müneccimlerin sözlerine geçelim. Toplumların geleceği dünyanın daha ne kadar yaşayacağı üstüne eskilerden dinsel nitelikli aktarmalar. Süheyli'nin Tabiri'den aktarıp kitabında yazdığına göre dünyanın İslam'dan sonra ömrü 500 yıldır. Ama yalan olduğu çıkınca, yani 500 yıl geçtiği halde dünyanın sonu gelmeyince bu sav çürümüştür. Tabirinin bu savı İbni Abbas'tan aktarılmıştır ki dünyanın yaşam süresi ahiret cumalarından, haftalarından bir hafta kadardır. Bunu söyleyen ya da aktaran bunun kanıtını göstermemiştir. Tanrı bilir ya göklerin ve yerin yaratılışında geçen günleri dünyaya yaşam süresi olarak alma yoluyla konuyu açıklama yoluna gidiliyor. Bu günlerin sayısı 7'dir. Dipnot, metnin burasında yanlışlık olsa gerek, doğrusu bu günlerin sayısı 6'dır. Buradaki bir gün ise 1000 yıldır. Çünkü Tanrı katındaki bir gün saydıklarınızdan 1000 yıl gibidir. Dipnot, Hac suresi ayet 47 diyor. Buhari'nin ve Müslim'in es-sahihlerinde peygamberin şöyle dediği yer alır. Sizden önce gelmiş geçmişleri kapsayan süreye oranla, sizin yaşam süreniz bütün bir güne oranla, ikindi namazı vaktinden güneş batana dek olan süre kadardır. Peygamber bir de şöyle der. Benim gönderilişimle kıyamet arasındaki süre şu ikisi gibidir. Peygamber böyle derken işaret parmağıyla orta parmağını göstermiştir. İkindi namazıyla güneş batana dek her şeyin gölgesinin iki katı olduğundan, güneşin batmasına değin olan süre bir günün yaklaşık olarak 7'de, doğrusu 6'da, birinin yarısı kadardır. İşaret parmağının orta parmağı oranı da yaklaşık olarak böyledir. Öyleyse peygamberden kıyamete değin olan süre, bir cumanın, yani bir haftanın, tümünün 7'de, doğrusu 6'da, birinin yarısı, yani 12'de biri kadardır. Bu ise 500 yıldır. Dipnot, çünkü Tanrı haftası olan 6 günün karşılığı olan 6000 yılın 12'de biri 500'dür. Bunu peygamberin şu sözü de güçlendiriyor. Bu ümmeti yarım gün yaşatmaya Tanrı'nın gücü kesinlikle yeter. Dipnot, bir gün eşittir 1000 yıl, yarım gün eşittir 500 yıl. Bu anlatım dünyanın İslam öncesi geçirdiği yaşam süresinin 6500 yıl olduğunu anlatıyor. Münebbih oğlu Vehb ise dünyanın İslam'dan önce geçen zamanının 5600 yıl olduğunu söylüyor. Kâb-ül Ahbar da dünyanın tüm yaşam süresinin 6000 yıl olduğunu söyler. Bu açıklama üzerine Süheyli şöyle der. İki hadiste de anlatılanlardan hiçbir açıkça yer almıyor. Üstelik ileri sürülenler yaşanmış gerçeğe de ters bulunuyor. Hadislerden bu ümmeti yarım gün yaşatmaya Tanrı'nın gücü kesinlikle yeter diyen hadisi ele alalım. Bundan Tanrı'nın bu ümmeti daha çok süre yaşatmaya güç yetiremeyeceği, daha uzun süre yaşatmayacağı anlamı çıkmaz. Peygamberin işaret ve orta parmağını göstererek benim peygamber olarak gönderilişimle kıyamet arasındaki süre şu ikisinin arası kadardır sözüne gelince, bu sözde kıyametin yakın olduğu anlatılmak isteniyor sadece. Kendisiyle kıyamet arasında kendisinden başka bir peygamber ve kendi şeriatından başka bir şeriat gelmeyeceği anlatılmak isteniyor. Süheyli böyle dedikten sonra dünyanın yaşam süresini bir başka yoldan açıklama çabasına girişiyor. Ne var ki açıklamalarındaki gerçek payını inceleyip ortaya koymak olası değil. Süheyli, surelerin başlangıcında yer alan birbirinden ayrı yazılı harflerden yinelemeleri attıktan sonra bu harflerin toplamı 14'tür. Bu harfleri de elif, lam, mim, sin, ta, ha, nun, sat, ha, kaf, kef, ra, he sözcükleri içeriyor diyor. Bu harflerin sayısal değerlerini ebced hesabıyla çıkarıyor ve o zaman 703 sayısı meydana geliyor. Dipnot, burada bir yanlışlık var çünkü bu harflerin ebced hesabıyla sayısal karşılığı 693'tür. Süheyli'ye bu sayıyı peygamberin peygamberliğinden önce geçen binlerden sonuncu bin yıla ekleyerek o bin yılı tamamlıyor. Demek ki İslam inanırlarının yaşam süresi bu kadar, 693 yıldır. Süheyli diyor ki, surelerin başlarında yer alan bu harflerin bu anlamı da taşımış olabileceği olasılıktan uzak değildir. Ben de derim ki, bunun olasılıktan uzak olmaması gerçek olmasını gerektirmez, güvenilip dayanak olarak alınmasını da. Süheyli'yi böyle bir çabaya iten etken İbn-i Sak'ın Es-Siyer'inde Yahudi bilginlerinden Ahtab'ın iki oğlunun Ebu Yasir'le Ebu Yasir'in kardeşi Hayy'in anlattıklarına ilişkin yazdıklarıdır. İbn-i Sak'ın yazdığına göre bu kişiler surelerin başında yer alanlardan elif, lam, mim sözcüğünü işittiklerinde ve bu sözcükleri harflerin ebced hesabıyla sayısal değerini insanlığın yaşam süresine yorup da 71 sayısıyla karşılaştıklarında bu süreyi çok az bulmuşlardı. Bunun üzerine Hay, peygambere varıp Kur'an'da surelerin başında buna benzer salt harflerden oluşmuş başka sözcükler var mı diye sordu. Peygamber elif, lam, mim, sat harflerini, elif, lam, ra harflerini, elif, lam, mim, ra harflerini birbiri ardından söyledi. Sonuncu gruptaki harflerin ebced hesabıyla sayısal karşılığı 271'di. Hay bu süreyi uzun buldu. Peygamber'e seslenerek şöyle konuştu. Senin işin bize çok karışık geldi Muhammed. Senden sonraki insanlar için sana yaşam süresi olarak az süre mi çok süre mi verildiğini bir türlü anlayamadık. Kardeşler sonra çıkıp gittiler. Bir aralık Ebu Yasir Müslümanlara şöyle dedi. Ne biliyorsunuz? Belki de bu sözcüklerin tümündeki harflerin karşılığı olan 904 yıl kadar yaşam süresi verilmiştir İslam'dan sonra. İbn İshak diyor ki, bunun üzerine şu ayet indi. Ondaki ayetlerin kimi kesin hükümlüdür. Bu ayetler Kur'an'ın temelini oluşturur. Öteki ayetler ise mecazlı anlama elverişli ayetlerdir. Dipnot Ali İmran Suresi ayet 7. İbn İshak'ın yer verdiği bu kıssa İslam'dan sonraki sürenin bu kadar yıl olmasını kanıtlamaz. Çünkü söz konusu harflerin böyle bir sayıyı vermesi ne doğaldır ne de ussaldır. Bu yalnızca cümmel hesabı, ebced hesabı adı verilen bir hesap için özel olarak konulan ve özel bir anlatım niteliğinde belirlenen bir yöntemin ürünüdür. Evet, bu çok eski ünlü bir yöntemdir. Ancak bir özel uğraşı dalının ve yöntemin eski olması onun kanıt olarak alınmasını gerektirmez. Üstelik Ebu Yasir ve kardeşi Hay bu alanda görüşleri dayanak olarak alınacak türden kişiler değildirler. Yahudi bilginlerinden bile sayılmazlar gerçek anlamda. Çünkü bunlar Hicaz çöllerinde yaşayan sanattan, bilimden habersiz kişilerdir. Hatta kendi şeriatlarının bilgisinden, kendi kitaplarına ve toplumlarına ilişkin bilgilerden bile habersizdirler. Söz konusu hesabı herhangi bir toplumun halkından kişiler ne ölçüde kıvırabilirlerse bu kardeşler de o ölçüde kıvırabilirler. Öyleyse Süheyli'nin ileri sürdüklerine bunların anlattıklarından bir kanıt oluşturulamaz. Özellikle İslam'dan sonra toplumun ve devletlerin geleceklerine ilişkin olaylar için kapalı nitelikte bir dayanak, Ebu Davud'un kitabında yer verdiği ve El-Yeman oğlu Huzeyfiye'den aktarıla gelen bir hadiste var. Bu hadis Ebu Davud, hadis hocası Yahya oğlu Muhammed Ez-Zehebi'den, o da Ebu Meryem oğlu Said'den, o da Ferruh oğlu Abdullah'dan, o da Zeyd oğlu Üsame El-Leysi'den, o da Züeyb oğlu Ebu Kabisa'dan, o da babasından Züeyb'den almıştır. Züeyb, El-Yeman oğlu Huzeyfe'nin şöyle dediğini söylüyor. Vallahi arkadaşlarım unuttular mı yoksa unutmuş mu göründüler bilmiyorum. Ant içerim ki peygamber dünyanın sonunun geleceği güne dek baş gösterecek karşılaşmalarda kendi topluluklarına komutanlık edecek komutanlardan ve önderlerden 300 ve daha çok kimseyi ad, baba adı ve kabile adı vererek açıkladı. Ebu Davud bu hadisin sağlamlık derecesi üzerinde görüş açıklamayıp sustu. Yukarıda da açıklandığı gibi Ebu Davud, bir kitapçığında hadisleri yazdığı kitabında eğer böyle sustuğu hadis olursa o hadisin kabul edilebilir olduğunu açıklar. Bu hadis sağlam olsa bile mücmeldir, yani bir açıklayıcı kanıt olmadıkça anlaşılamayan, anlaşılması için başka senetlere başvurulması gereken hadislerdendir. Bir başka deyişle yoğun ve kapalı yanlarını açıp somutlaştırmak için geliş yolları sağlam olan başka hadislere gerek vardır. Bu hadisin aktarılışı Ebu Davud'un Es-Sünen adlı kitabından başka kitaplarda da yer alıyor ama bir başka biçimde. Buhari'nin ve Müslim'in es-sahihlerinde ve Huzeyfe'den aktarıla gelen hadis yer almıştır. Bu kitaplardakine göre Huzeyfe diyor ki, Peygamber bize hutbe okumak üzere kalktı ve hutbesinde kıyamete dek olacaklardan hiçbir şey eksik bırakmaksızın anlattı. Anlatılanları belleğinde tutan tuttu, unutan unuttu. Peygamberin burada bulunan arkadaşları bilirler bunu. Dipnot, hadisin devamında Huzeyfe şöyle anlatıyor. Bu anlatılanlardan benim unuttuğum olur, sonra düşünürüm, anımsarım. Nasıl ki adam gördüğü bir kişinin yüzünü o kişi gittikten ve o yüz kafasından silindikten sonra yeniden görür görmez, daha önce gördüğünü anımsar. Müslim'deki biçim böyle. Buhari'deki de buna yakın. Bakınız Müslim, Kitab-ül Fiten, hadis 23, Buhari, hadis 2483, Tecrit, hadis 2063. Buhari'de yer alan biçimiyle Huzeyfe, peygamber hutbede kıyamete dek hiçbir şey eksik bırakmaksızın söz konusu etti diyor. Tirmizi'nin kitabında da var bir hadis. Ebu Said-i Hudri'den aktarıla geliyor. Buna göre Ebu Said şöyle der. Peygamber gündüzün bize ikindi namazını kıldırıyordu. Sonra hutbe okuyucusu olarak kalkıp seslendi. O sırada kıyamete dek olacakları hiçbir şey eksik bırakmaksızın bize haber verdi. Anlatılanları belleğine yerleştiren yerleştirdi, unutan unuttu. Bu tür hadislerin tümü Buhari'deki ve Müslim'deki konu başlıklarından da anlaşılacağı gibi fitne ve kıyamet alametlerine ilişkin hadislerdir, başka değil. Çünkü Tanrı'nın iyiliği ve esenliği üzerine olası şeriat koyucusunun bu tür hadisleri böyle genel içerikli konulara ilişkin olur hep. Ebu Davud'un kitabında sadece yer alan ve anlatılan yolla gelen peygamber, dünyanın sonunun geleceği güne dek baş gösterecek olaylarda kendi topluluklarına komutanlık edecek komutanlardan ve önderlerden 300'ünü ve daha çok kimseyi ad, baba adı ve kabile adı vererek açıkladı anlamındaki eklendi ise tek kalmış ve daha güçlü hadislere ters düşmüştür. Şazdır, kural dışı ve münkerdir yatsınan. Kaldı ki hadisçilerden ileri gelenler bu eklentinin bulunduğu hadisi aktaran kişileri tartışma konusu yapmışlardır. Ebu Meryem oğlu Ferruh oğlu Abdullah için hadisleri kendisininkinden daha güçlü olanlara ters olan bir kişidir der. Buhari'de onun hadise ters düştüğü hadisten kimi zaman daha güçlü, kimi zaman daha zayıf olur diyor. İbni Adi ise onun hadisleri kaynağından sağlıklı olarak alınabilmiş türden değildir biçiminde düşüncesini belirtir. Söz konusu hadisin aktaranlarından Zeyd oğlu Üsame'den gelen hadise Buhari ve Müslim kitaplarında yer verirlerse de ve İbni Muin bu kişinin güvenilir olduğunu açıklarsa da Buhari bu kişinin hadisine yer verirken bir şeyi kanıtlamak değil bir savı bir hadisi güçlendirmek istemiştir. Üstelik Said oğlu Yahya ve Hanbel oğlu Ahmet bu kişinin zayıf olduğunu söylemişlerdir. Ebu Hatim ise onun hadisi yazılabilir ama onun da bir şey kanıtlanamaz der. Hadisi aktaranlardan Züeyb oğlu Ebu Kabise de ne üdüğü belirsiz bir kimsedir. Öyleyse söz konusu eklenti ki ona yalnızca Ebu Davud bu hadiste yer veriyor, bütün bu yönlerden zayıf olarak ortaya çıkıyor. Bir de yukarıda belirtildiği gibi kural dışılığı var. Özel konu olarak yalnızca devletlerin geleceklerine ilişkin ileri sürülen haberleri kimi zaman da Cevr kitabına dayandırırlar. Derler ki devletlerin geleceğine ilişkin tüm bilgiler bu kitapta vardır. Dinsel metinler, haberler ve yıldız bilim yoluyla bu sonuca varırlar. Bu sonuca varmak için başka kanıtları da yok. Üstelik ileri sürdükleri bilimin kökeni dayanağını da bilmezler. Bilesin ki Cevr kitabının iç yüzü şudur. Zeytçilerin, Zeydiye'nin, başı olan Said, doğrusu Sa'd, oğlu Harun el-Aceli, ölümü miladi 763, el-Cafer-us Sadık'tan aktardığını söylediği bir kitaba sahipti. Bu kitapta peygamber ailesinin genel ve bu aileden kimi kişilerin özel durumlarına ilişkin, gelecekte neler olacağını anlatan bilgiler bulunur. Cafer ve söz konusu ailenin benzeri kişileri, keramet, tanrısal seziş yoluyla edinmişler bu bilgileri. Kendileri gibi velilerde bulunan keramet ve seziş yoluyla. Cafer'de bulunan ve bir dana derisinde yazılı bu bilgileri Harun el-Aceli'yi görür, kopya eder ve derisine yazılı olan küçük hayvandan dolayı Cevr adını verir bu kopyaya. Çünkü sözlük anlamıyla Cevr, küçük demektir. Böylece konuyla uğraşanlar arasında bu sözcük kitabı ad olarak verilir. Bu kitapta Kur'an'ın bir yorumu, ayetlerin iç yüzlerindeki şaşılası anlamlar yer alır ve bunlar el-Cafer-us Sadık'tan aktarılmış olarak gösterilir. Ne var ki bu kitaptakilerin gerçekten ondan aktarıldığını ilişkin Cafer'e değin varıp ulaşan kesiksiz bir aktarma zinciri yoktur. Kendisinden aktarma yapılan nüshası hiç bilinmiyor. Şurada burada tek tük sözler bulunuyor ama bunlar da kanıta dayanmıyor. Söz konusu kitap ve içindekiler gerçekten el-Cafer-us Sadık'tan aktarılmış olsaydı, Cafer'in kendi kişiliğinden ve ailesinin insanlarından ötürü onlardan gelmiş diye güzel bir dayanak olurdu. Çünkü bunlar kerametleri olan kimselerdi. Şu gerçek bir öyküdür ki Cafer, başlarına geleceklerden dolayı kimi yakınlarını uyarmış ve uyarıları doğru çıkmıştı. Örneğin amcası Zeyd'in oğlu Yahya'yı atılımından vazgeçirmek için uyarmıştı ama Yahya dinlememişti onu. Yahya baş kaldırdı ama bilindiği gibi Cürcan'da öldürüldü, miladi 743'te. Keramet denen şey başkalarında bulununca peygamber ailesinden kişilerde peygamberden bilgi, din ve haber almış olan bu insanlarda bulunmayacağını düşünebilir misin? Ailenin soylu olan köküne, Tanrı'nın iyilik etmiş olması temiz olan dallarının niteliğine tanıklık eder. Cevr kitabında yer alan sözlerden birçoğu peygamber ailesinin bireyleri arasında aktarılmıştır birbirlerine. Ama bu sözlerin kaynağı olan belirli bir kimse yoktur. Bu sözlerden birçoğu Fatımilerden Ubeydiler devletinin durumuna ilişkindir. Örneğin İbn-i Refik'in aktardığı Ebu Abdillah Hişi, Ubeydullah el-Mehdi ve Ebu Abdillah'in oğlu Muhammed el-Habib'in bir araya gelip görüşmeleriyle başlayan öykü üzerinde durabilirsin. Ebu Abdullah Hişi ile oğlunun Ubeydullah el-Mehdi'ye anlattıkları onu Yemen'deki dâileri, davalarının yayıcıları, olan İbni Havşeb'e nasıl gönderdikleri ve sonraki gelişmeler üzerinde düşün. İbni Havşeb, Ubeydullah'la görüşünce kendisine Batı Afrika'ya gitmesini ve halifeliğine ilişkin çağrısını orada yaymasını salık vermişti. İbni Havşeb, Ubeydullah davasını burada yayarsa başarıya ulaşacağını, geleceğe ilişkin kendisine aktarılmış bilgiye dayanarak biliyordu. Şunun üzerinde de düşün ki, devleti Afrika'da güçlendikten sonra El-Mehdiye, Mahdiye kentini kurunca Ubeydullah'ın şöyle dediği anlatılır. Günün bir saatinde buraya Fatıma oğullarından gelip sığınacaklar olur diye burasını kurdum. Denir ki Ubeydullah böyle dedikten sonra eşeklinin sahibul himarın El-Mehdiye'yi kuşatırken bulunacağı yeri de gösterdi. Bu olay Ubeydullah'ın torunu İsmail el-Mansur iletildi. Eşekli diye bilinen Ebu Yezid El-Mehdiye'yi kuşatınca İsmail eşeklinin durduğu son yeri sormuş, dedesinin haber verdiği eşekli o zaman şurada bulunacak dediği alanda bulunduğunu öğrenince zaferin kendisinde olacağını anladı ve kentten çıkıp eşeklinin üzerine yürüdü, onun gücünü yendi. Zam bölgesine kaçan eşeklinin peşine düştü, yakalayıp öldürdü sonunda. Peygamberin ailesinden olanlarda bilinmeyene geleceğe ilişkin bu tür haberler çoktur. Yıldız bilimcilere, müneccimlere gelince, bunlar devletlerin geleceklerine ilişkin haberlerde yıldızların ve gezegenlerin durumlarına dayanırlar. Mülkün ve devletlerin gelecekteki genel durumlarına ilişkin haberleri gezegenlerin birleşmelerinden çıkarırlar. Özellikle de iki yücenin arasındaki durumlarda. Bunun açıklaması şöyle. İki yüce yani Satürn, Zuhal ile Jüpiter, müşteri, 20 yılda bir bir burçta birleşirler. 12 burç 4 üçlüdür. Bu gezegenler 20 yıl sonra aynı üçlünün 3 burcundan, sağdan üçleme kuralına göre ikinci burçta birleşirler. 20 yıl sonra 3. burcunda birleşirler. Bir üçlünün 3 burcunda 12 birleşme gerçekleşene dek bu böyle yinelenerek gider. Bir üçlünün 3 burcunda 3 birleşme 60 yılda gerçekleştikten sonra aynı üçlünün burçlarında aynı biçimde yine 60 yılda gerçekleşecek birleşmeler için bir dönüş daha olur. Sonra 60 yılda gerçekleşecek yeni birleşmeler için bir üçüncü, bir dördüncü dönüş daha olur. Tüm bu dönüşlerde aynı üçlünün burçlarında 12 birleşme gerçekleşmiş olur. 4 dönüş 240 yılda tamamlanır. Her burçtan bir sonraki burca geçiş sağdan üçleme kuralına göre olur. Bir üçlünün burçlarındaki 4 dönüş gerçekleşince ikinci üçlünün burçlarında gerçekleştirecekleri birleşmelere yönelir söz konusu gezegenler. Birinci üçlüyü izleyen ikinci üçlünün burçlarında birleşirler. Yani ikinci üçlü de bir önceki üçlünün son burcunu izleyen burçtan başlayarak. İki yücenin bu birleşmeleri büyük, küçük ve orta olmak üzere 3 bölüme ayrılır. Büyük birleşme iki yücenin göksel burçlardan birinin herhangi bir derecesinde birleşip 4 üçlünün burçlarında 48 birleşmeyi gerçekleştirerek 960 yıl geçtikten sonra aynı burcun aynı derecesinde yeniden gerçekleştirdikleri birleşmedir. Orta birleşme iki yücenin bir üçlüde 12 kez birleşme için 240 yıl geçtikten sonra bir başka üçlünün burçlarında birleşmeye geçmeleridir. Küçük birleşme iki yücenin bir üçlünün burçlarından birinin herhangi bir derecesinde birleştikten 20 yıl sonra sağdan üçleme kuralına göre aynı üçlünün burçlarından bir başka burcun benzer derecesinde ve dakikasında birleşmeleridir. Örnek: birleşme Koç burcunun birinci dakikasında gerçekleştikten 20 yıl sonra, Yay burcunun birinci dakikasında bir daha, 20 yıl sonra Aslan burcunun birinci dakikasında bir daha gerçekleşince bunlar birer küçük birleşme olur. Ve bu üçlü, Koç, Yay ve Aslan burçları Ateş üçlüsünü oluşturur. Birleşme 60 yıl geçtikten sonra dönüp yeniden Koç burcunda gerçekleşir. Bu dönüşe birleşmenin dönüşü adı verilir. Böyle 4 kez meydana gelen dönüş için 240 yıl geçtikten sonra birleşme Ateş üçlüsünden Toprak üçlüsüne geçerek gerçekleşir. 240 yıl sonra Hava üçlüsüne, 240 yıl sonra ise Su üçlüsüne geçerek gerçekleşir. 4. üçlüde de 240 yıl geçer. Dipnot: Ateş üçlüsü Koç burcu, Yay burcu, Aslan burcu, Toprak üçlüsü Boğa burcu, Oğlak burcu, Başak burcu, Hava üçlüsü İkizler burcu, Kova burcu, Terazi burcu, Su üçlüsü Yengeç burcu, Balık burcu, Akrep burcu. Her bir üçlüden öbürüne geçip gerçekleşirken orta birleşme adını alır. Birleşme 960 yıl sonra Koç burcuna yeniden dönerek gerçekleşir ki buna da büyük birleşme denir. Büyük birleşme büyük işler ve olaylar olacağını gösterir. Yönetimin ve devletin el değiştirmesi bir toplumdan bir başka topluma geçmesi gibi. Orta birleşme bir yönetim içinde devlet başkanını baskı altına alacakların, devletin başına geçmek isteyenlerin ortaya çıkacağını gösterir. Küçük birleşme baş kaldıracakların bir kimsenin başa geçmesi ya da bir ülke için çağrıda bulunacakların ortaya çıkacağını, kentlerin ya da toplumsal ve ekonomik durumlarının yıkıntıya uğrayacağını gösterir. İki yücenin bu birleşmede gerçekleşirken bir de 30 yılda bir Yengeç burcunda uğursuz ikinin birleşmesi meydana gelir. Bu Satürn'le Mars'ın birleşmesidir. Buna dördüncü de denir. Yengeç burcu dünyanın tarih burcudur. Bu burçta yıldız bilimde Satürn, Zuhal gezegeninin ağırlığıyla Mars, Merih gezegeninin inişevi yer alır. Demek ki bu iki gezegenin bu burçta birleşmeleri, dünyada çıkacak kargaşa, fitne olaylarını, savaşları, meydana gelecek kan dökmeleri, belirecek başkaldırmaları, askeri ayaklanmaları, salgın hastalıklarla kitle ölümlerini, vebayı ve kıtlığı gösterir. Satürn ve Mars'ın birleştikleri zamandaki uğur ve uğursuzluk göstergelerinde karşılaşılacak duruma, oluşumlara göre bu tür olaylar sürebilirdi, sona erebilirdi. O zamanki göksel oluşumların durumuna göre neler olacağı, nedenli olacağı ya da olmayacağı değerlendirilir. Ahmet oğlu Ceraş el-Hasip, falcı, konuya ilişkin Nizamül Mülk, miladi 1018-1092, için yazdığı kitabında şöyle diyor. Mars'ın Akrep Burcu'nda dönüş yapmasının İslam toplumu için büyük etkisi önemi vardır. Çünkü Akrep Burcu İslam'ın durumunu gösterir. Peygamberin doğumu iki yücenin, Satürn ile Jüpiter'in, Akrep Burcu'nda birleştikleri zamana rastlar. Bu yüzden Mars gezegeni Akrep Burcu'nda dönüş yaptığında İslam halifelerinin başına karışıklıklar çıkarma olayları belirir. Din bilimcilerinde ve dinci kesimde hastalıklar çoğalır. Bunların durumları geriye gider, ibadet evleri bile yıkılabilir. Anlatıldığına göre Tanrı hoşnut olası Ali'nin Emevilerden, 2. Mervan'ın ve Abbasilerden mütevekkil Allah'ın öldürüldüklerinde Mars Akrep Burcu'nda dönüş yapmış bulunuyordu. Onun için gezegenlerin burçlarda birleşmeleri yanında bu dönüş türünden göksel oluşumlar da göz önünde bulundurulduğu zaman sağlam sonuçlara varılabilir yıldız bilimde. Şazanül Belhi de şöyle der. İslam toplumu 320 yıl sürecektir. Bu söz yalan çıkmıştır. Ebu Maşer de gelecekten şöyle haber veriyordu. İslam'ın ortaya çıkışından 150 yıl sonra çokça karışıklıklar olacaktır. Bu söz de doğru çıkmamıştır. Yine Ceraş diyor, eskilerin kitaplarında yıldız bilimcilerin İran hükümdarına Arap devleti kurulacağını ve Arapların içinden peygamber çıkacağını haber verdiklerini okudum. Yıldız bilimciler bu konuda Venüs, Zühre gezegeninin işaretine dayanıyorlardı. Çünkü o sırada Venüs şeref yerinde bulunuyordu. Göstergeye bakılarak Arapların devletlerinin gerçekleşip 40 yıl yaşayacağı sonucuna varılıyordu. Ebu Maşer Kitab-ül Kıranat adlı kitabında şöyle der. Kısmet balık burcunun 27. derecesine vardığında Venüs'ün şeref yeri söz konusu olur. Venüs bu şeref yerinde bulunurken Satürn ile Jüpiter Arapların fal burcu sayılan akrep burcunda birleşmişlerdi. Durum böyle olunca Arap devleti belirmişti falda. Bu arada Araplardan bir de peygamber gözüküyordu. Yıldız göstergesine göre Arap devletinin gücü ve yaşam süresi Venüs gezegeninin şeref yerinin derecesiyle doğru orantılıdır. Venüs'ün balık burcundaki şeref yerinden kalan derece yaklaşık olarak 11 dereceydi. Venüs 11. derecede 610 yıl kalır. Horasanlı Ebu Müslim'in ortaya çıkması Venüs'ün koç burcunun başlangıç derecesinde bulunurken kısmetin meydana geldiği zamana rastlamıştı. Tam o sırada talih sahibi gezegende Jüpiter olmuştu. İshakoğlu Yakup el-Kindi, İslam toplumunun yaşam süresinin 693 yıl olduğunu söyler ve bunu şöyle açıklar. Çünkü Satürn ve Jüpiter, İslam burcu sayılan Akrep burcunda birleştikleri zaman, Venüs gezegeni balık burcunun 28. derece ve 30. dakikasında bulunuyordu. Dipnot, doğrusu 48 derece ve 42. dakikasında olmalı. Demek ki Venüs'ün bu burçtaki şeref yerinden 11 derece ve 18 dakika kalmıştı. Çünkü 1 derece 60 dakikadır. 11 derece ve 18 dakikanın eşit olduğu süre ise 693 yıldır. El-Kindi sonra şöyle der. İslam'ın yaşam süresinin bu olduğu üzerinde düşünürler birleşmiştir. Surelerin başlarında yer alan harflerde tekrarlar atılıp ebced hesabına vurulunca bu görüşü güçlendiriyor. Ben derim ki Süheyli'nin demek istediği de bu olmalı. Süheyli'nin bizim aktardığımız görüşünde dayanak olarak büyük bir olasılıkla bu kanıtlardan birinciyi esas almış olsa gerek. Yine Ceraş anlatıyor. Sasani hükümdarı Hürmüz, Ardeşir ile oğullarının öteki Sasani hükümdarlarının yönetimlerinin toplam olarak ne kadar olacağını düşünür İritnen sordu. Düşünür şöyle karşılık verdi. Ardeşir devletinin durumunu gösteren gezegen Jüpiter'dir. Bu gezegen şeref yerinde bulunuyor. Demek ki bu devlet uzun süre yaşayacak. En doğru hesapla bu sürenin 427 yıl olması gerekir. Sonra etkinlik Venüs gezegeninde olur. Arapların durumunu gösteren bu gezegen şeref yerinde bulunur o sırada. Ve bu gezegenin şeref yerinde bulunduğu süre kadar Araplar egemen olurlar. Çünkü Satürn'ün ve Jüpiter'in birleştikleri burç o sırada terazi burcudur. Burcun etki sahibi gezegeni ise Venüs'tür. Satürn ile Jüpiter'in bu burçta birleştikleri zaman Venüs bu burcun şeref yerinde bulunur. Bu da Arap yönetiminin 1060 yıl süreceğini gösterir. İran hükümdarı Enüşirvan, Nüşirevan, veziri ve düşünür Bücür Cemr'den yönetimin İranlılardan Araplara ne zaman geçeceğine ilişkin soru sormuştu. Düşünür de Arap devletini kuracak olan kimsenin bu sorunun sorulduğu tarihten 45 yıl sonra doğacağını haber vermişti. Bu kişinin doğuya ve batıya egemen olacağını söylemişti. Jüpiter'in işlevini Venüs gezegenine vereceğini, Satürn'le Jüpiter'in birleşmelerinin de o zaman hava üçlüsünün burçlarından su üçlüsünün burçlarına, bu üçlüde yer alan ve Arapların fal burcu olan akrep burcuna geçeceğini anlatmıştı. Ve tüm bu göksel işaretlerin İslam'ın yaşam süresinin, Venüs gezegeninin dönme süresi olan 1060 yıl olması gerektiğini açıklamıştı. Yine İran hükümdarlarından Perviz, düşünür Eldus'a sormuştu bu konuyu. Bu düşünür de Bücür Cemir'deki gibi yanıt vermişti. Yıldız bilimci Tofil el-Rumi, Emevi devleti zamanında demişti ki, İslam toplumu Satürn ve Jüpiter'in büyük birleşmesinin gerçekleşme süresi kadar, yani 960 yıl yaşayacak. Sonra Satürn ve Jüpiter 960 geçip İslam'ın başladığı dönemdeki yeri olan Akrep Burcu'na döndüğünde, eğer gezegenlerin durumunda İslam toplumu yönünden bir değişiklik söz konusuysa, ya İslam'a boyun eğmekte bir kesiklik dönemi başlayacak ya da hiç sanılmadığı biçimde yepyeni hükümler geçerli olacaktır. Yine Ceraş anlatıyor. Yıldız bilimciler dünyanın suyun ve ateşin her yanı sarmasıyla yıkılacağı görüşünde birleşirler. Sonunda öteki varlıklar da yok olup gidecektir. Aslan yüreği yıldızının 960 yıl sonra 24 derece yol aldığı sırada olacak bu. Bu derece Mars gezegeninin şans derecesidir. Yine Ceraş anlatıyor. Zabilistan, Gazne ve dolaylı egemeni Zuban adlı düşünürü Halife Memun'a armağanlarla göndermişti. Düşünür kardeşiyle savaş durumunda olan Memun için yıldızlara başvurarak savaş zamanını ve savaş için komutanı Tahir'e bayrağı verme anını seçmişti. Savaş sonunda Memun düşünürün yıldız bilimdeki ustalığını takdir etmişti. Memun bu düşünüre Abbasi halifeliğinin ne kadar yaşayacağını sordu. Düşünür, halifeliğin Memun oğullarından kopup kardeşinin çocuklarına geçeceğini, sonra Deylem'den gelecek Arap olmayan toplumların halifeliği 50 yıl egemenlikleri altına alacaklarını, sonra Tanrı'nın dilediği yazgı gerçekleşip bunların durumlarının da kötüleşeceğini, daha sonra Kuzeydoğu'dan Türklerin ortaya çıkacağını ve bunların Şam'a, Fırat'a ve Seyhun'a değin olan bölgeleri ve Rum illerini ele geçireceklerini ve sonunda Tanrı'nın dilediği yazgının bunlar için de gerçekleşeceğini, bunların da egemenliklerini yitireceklerini ya da Tanrı'nın yazgısıyla Abbasi halifeliğinin yıkılacağını söyledi. Memun, nereden biliyorsun bütün bunları diye sorunca da düşünür, düşünürlerin yani yıldız bilimcilerin kitaplarında ve satranç oyununun bulucusu Dahir oğlu Sassa el-Hindi'nin koyduğu kurallardan çıkararak bildiğini ekledi. Ben derim ki bu düşünürün işaret ettiği Deylem'den gelenlerin egemenliğinden sonra ortaya çıkacaklarını anlattığı Türkler Selçuklulardır. Bunların devletleri Hicri 7. miladi 13. yüzyılın başlarında sona ermiştir. Yine Ceraş anlatıyor. Satürn ile Jüpiter'in su üçlüsü burçlarından balık burcunda birleşmeye geçmeleri, Sasani hükümdarı Yezdi Cerd'in egemenliğinin 833. yıl dönümüne rastlıyor. Bundan sonra birleşmenin Akrep burcundaki İslam toplumunu ilgilendiren yere geçmesi, söz konusu egemenliğin 853. yıl dönümüne rastlamakta. Balık burcuna geçişle daha önce bu burca geçiş aynı. Ama Akrep burcuna geçişe bakıp da daha önceki geçişle karşılaştırılınca İslam toplumu için bir takım işaretler bulunduğu görülür. Su üçlüsündeki birinci birleşmenin geçişinin birinci yılı 868'de Recep ayının ikisinde gerçekleşir. Ceraş bu açıklamasında yeterli bir açıklık getirmemiştir. Yıldız bilimciler belirli devletlerin geleceklerinden özel, somut ve ayrıntılı biçimde söz ederlerken dayanak olarak orta birleşmeyi ve bu birleşme sırasında görülen göksel durumu alırlar. Çünkü yıldız bilimcilere göre bu dayanağın bir devletin doğuşunu, toplumsal ve ekonomik oluşumunu, devletin başına toplumdan kimlerin geçeceğini, başa geçeceklerin sayılarını, adlarını, ömürlerini, ilkelerini, inançlarını, törelerini ve savaşlarını açıklayıp gösterme özelliği vardır. Ebu Maşer de gezegenlerin burçlarda birleşmelerine ilişkin yazdığı kitabında böyle anlatır. Orta birleşmeye koşut işaretler veriyorsa, küçük birleşmeye bakılarak da aynı konularda bilgiler sağlanabilir. Belirli devletlerin geleceklerine ilişkin sözler söylenebilir. Harun Reşid'in ve Memun'un yıldız bilimciliğini de yapan İshak oğlu Yakup el-Kindi, İslam toplumunu ilgilendiren gezegen birleşmelerine ilişkin bir kitap yazmıştı. Bu kitaba Şiiler el-Cafer-u Sadık'ın olduğu söylenen kitabın adıyla Cevr derler. Anlatıldığına göre bu kitapta Abbasi devletinin durumuna ve sonuna ilişkin haberler vardı. Bu kitap Abbasi devletinin nasıl yıkılacağını, Bağdat'taki olayları, bu olayların Hicri 7. miladi 13. yüzyılın ortalarında meydana geleceğini ve Abbasi devletinin yıkılışıyla İslam toplumunun da yıkılacağını anlatıyordu. Ne var ki bu kitaptakilerden hiçbirini okuyup öğrenme olanağı bulamadık. Bu olanağı bulan biriyle de karşılaşamadık. Tatar hükümdarı Hülagu'nun Bağdat'ı ele geçirip son Abbas halifesi Mustasım'ı öldürttüğü sırada Dicle'ye attırdığı kitaplar arasında bu kitabın da bulunduğu düşünülebilir. Bununla birlikte bu kitaptan bir bölüm olduğu ileri sürülen ve Küçük Cefr adı verilen bir parça Batı Afrika'da bulunuyor. Ancak bu kitap Abdülmümin oğulları Muvahitler için özellikle yazılmış olsa gerek. Çünkü Muvahitlerin ilk hükümdarlarını ayrıntılı biçimde ve doğru olarak yazarken, yani gelecekten haber veriyormuş gibi anlattıkları, öncekiler hakkında doğru çıkarken sonrakiler için yazdıkları yalan çıkıyor. Abbasi yönetiminde el-Kindi'nin dışında da yıldız bilimciler ve devletin gelecekteki durumundan haber veren kitaplar vardı. Tabirinin Halife Mehdi'ye ilişkin anlatılanlardan aktardığı bir öyküye bakarsan bunu anlarsın. Devlet adamlarından Ebu Büdeyl'den aktarılıyor. Rebi ile Hasan, Mehdi'nin döneminde, dönemi miladi 775-785, Mehdi'nin oğlu Harun Reşit ile birlikte bulundukları bir savaşta adam gönderip beni çağırmışlardı yanlarına. Ben de geceleyin onların yanına gittim. Yanlarında devletin geleceğine ilişkin haberler içeren kitaplardan bir kitap bulunuyordu. Ve bu kitapta Halife Mehdi'nin döneminin 10 yıl olacağı yazılıydı. O zaman bu kitabın Mehdi'den saklanamayacağını, kitapta anlatılan sürenin neredeyse geçmek üzere olduğunu, Mehdi'nin bu kitapta yazılı döneminin 10 yıl olacağına ilişkin bilgi edinirse onun ölümüne yol açacağını söyledim. Onlar da çarenin ne olduğunu sordular. Hemen Büdeyl ailesinin azatlılarından ciltçi Ambese'yi çağırdım ve ona bu yaprağın bir nüshasını, bir kopyasını yazıp meydana getirmesini ve buradaki 10 sayısının yerine de 40 sayısını yazmasını öğütledim. Ambese dediğimi yaptı. Vallahi öyle bir yazdı ki daha öncekinde 10 sayısını bu yeni yazılanda da 40'ı görüp karşılaştırmamış olsaydım aslında 40 sayısının bulunduğuna kuşku duymazdım. Yıldız bilimciler bu türün dışında da devletlerin geleceklerine ilişkin Recez Bahri ile koşuklar, yarı koşuklar ve düz yazı biçiminde Tanrı dilediğince kitaplar yazdılar. Bunlardan halkın elinde dağınık biçimde çokça bulunur. Bunlara melahim yani savaş kitapları, savaş yazıları denir. Bunların kimi devletlerin geleceklerinden özel ve ayrıntılı olarak, kimi de genel olarak söz eder. Ve bunların tümünde yazar olarak ya da söyleyen kişi olarak ünlü kişiler gösterilir. Ne var ki bunların gerçekten o kişilerin olduğunu gösteren, güvenilir bir aktarma dayanağını, yazarı, söyleyicisi olduğu ileri sürülen kimselerden aktarıldığını ortaya koyacak bir kanıt yoktur. Bu savaş destanlarından, Batı Afrika'da olanlarından biri Miraneoğlu'nun Aruz'un El Bahrut Tavil kasidesidir. Bu kasidede uyak harfi olarak R harfi bulunur. Halk arasında elden ele dolaşır bu kaside. Herkes bu kasidenin devletin başlangıcından sonuna dek olarak tüm olayları içine alacak nitelikte olduğunu sanır. Onun için bu kitapta yazılanlardan şimdiki zaman ve gelecek için bilgiler çıkarma yoluna giderler. Ama hocalarımızdan işitip öğrendiğimize göre bu kaside yalnızca Lemtune, Murabutlar Devleti'ne ilişkindir. Çünkü bu kasidenin yazarı olan adam Lemtune kabilesi yönetiminin gerçekleşmesine yakın günlerde kasideyi kaleme almış ve burada söz konusu kabilenin septe kendini Hamudoğulların azatlılarının elinden alacağını, Endülüs yakasındaki yönetimi ele geçireceğini söz konusu ediyor. Yine Batı Afrika halkının elinde bulunan savaş destanlarından ve Tübbai adı verilen bir kaside var. Bu kaside şöyle başlar. Sevinçliyim ama bu kaynağı bende olan bir sevinç değildir. Kendi istemeden kafese kapatılmış kuş da sevinçli sesler çıkarır kimi zaman. Benim bu sevincim tanık olduğum bir oyundan da kaynaklanmıyor. Sevincim kim olayları ve nedenlerini anımsamış olmamdan ileri geliyor. Anlatıldığına göre bu kaside 500 ya da 1000 beyitten oluşuyor. Bu kasidede Muvahhidler Devleti'ne ilişkin birçok haber yer alıyor. Fatıma oğullarına ve başka kesimlere ilişkin anlatımlar da bulunuyor kasidede. Anlaşılan o ki bu kaside bir uydurmadır. Yine Batı Afrika'daki savaş ve kanlı olay şiirlerinden uydurma olduğu anlaşılan Zecel Bahri'nde yazılmış ve Yahudilerden birine ait olduğu ileri sürülen bir kaside var. Bu kasidede gezegenlerin burçlardaki birleşmelerinin şairin çağını ilgilendiren sonuçları, hükümleri söz konusu ediliyor. İki yücenin Satürn ile Jüpiter'in ve iki uğursuzun Satürn ile Mars'ın yengeç burcunda birleşmelerinin ve öteki gezegen birleşmelerinin işaretleri üzerinde duruluyor. Fas'ta öldürüleceğini de anlatıyor şair bu kasidede. İleri sürüldüğüne göre bu şiir şöyle başlıyor. Yeşile çalan mavi renk güzelliğinden dolayı seçilmeye değer. Ey halkım, göğün bu işaretini anlayın. Satürn gezegenidir bu. Özel belirtiyle haber veriyor. Biçim değiştirmiş. Mutlu biçim. Sarık yerine mavi şaşıya sarmış. Çuval yerine mavi şaşa, Taşkent'te dokunan mavi renkli şal bürünmüş. Şair şiirin sonunda da şöyle diyor. Yahudi olan bir insan için söylenmiş bu cinaslı deyişler burada bitti. Fas kentinde bir bayram günü asılacak insan için, öyle ki onun için insanlar alanlardan, çöllerden toplanıp gelecektir. Onun asılışı için gelecektir insanlar bir bir. Bu kaside 500 beyit kadardır. Muvahhidler devletinin durumunu gösteren gezegen birleşmelerinden ne tür sonuçlar çıkarılabileceğini içerir. Batı Afrika'da kanlı olayları dile getiren kasidelerden biri de Aruz'un Mütekarip Bahri ile yazılan uyak harfi B olan Tunus'taki Muvahhidlerden Ebu Hafsaoğulları devletinin durumu geleceği üstün olanıdır. Bu kasidenin Ebbaroğlu tarafından söylendiği ileri sürülür. Kosentine, Cezayir'de kadısı, büyük katip Badis oğlu Ebu Ali, ki ne dediğini bilen ve yıldız bilim alanında da eskiden beri uğraşa gelen bir kişidir, bana şu bilgiyi verdi. Bu Ebbaroğlu, Mustansır halifenin öldürttüğü Endülüs'lü hafız ve katip olan Ebbaroğlu değildir. Kasidenin sahibi olarak gösterilen Ebbaroğlu, Tunus halkından bir terzidir. Endülüs'lü Ebbaroğlu'yla bu Tunuslu Ebbaroğlu, hafız Sanilyum kazanmışlardır. Adları da karıştırıla gelmiştir. Babam rahmetli, kanlı olayları dile getirir türden olan söz konusu kasidenin beyitlerini bana okurdu. Bunlardan aklımda kalanlar var. Şöyle başlar. Değişken zamandan ötürü hoş görülmemi istiyorum. Zaman suçları silip parlatır insanı. Ak dişleri şimşek çakar gibi parlayan kişideki bu parlayış gibi. Aynı kasideden. O ordusundan bir komutan gönderir. Komutan oralarda gözetleme yerinde görev yapar. Buna ilişkin bilgi şeyh iletilince şeyh uyuz deveye döner. O adaletiyle güzel bir yaşam örneği gösterir. Bu çekici bir yönetim örneğidir. Bu kasidenin dizelerinden Tunus'un durumunu genel olarak anlatanları da var. Düzenin izlerinin silindiğine, makam sahiplerinin hakkının gözetilmediğine tanık olursan yükünü yükleyip çekil git Tunus'tan. Dinsel inançlarını emanet bırak ve yürü. Çünkü ileride orada karışıklık çıkacaktır. O kargaşadaysa günahsız günahlıya karışıp yanacaktır. Tunus'taki bu Ebu Hafsaoğulların devletine ilişkin söylenmiş aynı türden bir başka kaside daha gördüm. Bu kasidede Ebu Hafsaoğullarından 10. hükümdar ünlü Ebu Yahya'dan sonra bu hükümdarın kardeşi Muhammed'in hükümdarlığına değiniliyor. Muhammed'in hükümdar olacağı dolaylı olarak anlatılıyor. Şöyle deniyor bu konuda. Ebu Abdullah'dan sonra onun kardeşi geliyor. Bu kişi asıl kütükte Vessab diye bilinir. Yalnız bu kasidede hükümdar olacağını işaret edilen kişi kardeşinden sonra hükümdar olamamıştır. Ölene dek o umutla yaşamıştır. Batı Afrika'da aynı türden ve şiir oyunu niteliğinde bir kasidede, Hevşini'nin olduğu ileri sürülen bir kasidedir. Bu kaside halk diliyle söylenmiştir. Vezinleri de halkın kullandığı niteliktedir. Şöyle başlar. Yağmur gibi boşalan gözyaşlarımla bırak beni. Yağmurun ardı arası kesilir ama bu yaşların ardı arası kesilmez. Dereler gözyaşlarımdan su almak istiyor ama bu yaşlar nereden akıp nerede gölleşecek ki oradan alsınlar suyu. Ülkelerin tümü kalmıştır suya. Önce nereye akması gerektiğini sen ne bilirsin? Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar, velhasıl bütün yıl akar. Savu doğru çıkınca o bırak beni ağlayayım, hoş gör beni dedi. Zamanların sahibine, çağın sahibine sesleniyorum. Kemerini bağla ve bana gel. Acının şiddetini dilediğin gibi göster. Uzun bir kasidedir bu ve uzak Batı Afrika halkı arasında ezbere bilinmektedir. Büyük bir olasılıkla bu kaside uydurmadır çünkü bu kasidenin geleceğe ilişkin sözlerinden hiçbirisi doğru çıkmamıştır. Ancak tevil yoluyla yani sözü zorla yorumlamakla doğru çıkanlar bulunduğu söylenebilir. Kasideyi halk değiştirerek bu biçime sokmuş ve yorumlar hükümler çıkarma yoluna gitmiştir ya da benimseyen biri özellikle bu biçime sokmuştur. Gelecekteki savaşları ve kanlı olayları dile getiren türden bir kasideyi doğuda buldum. Bu kasidenin Muhyiddin İbnül Arabi el-Hatim'in olduğu ileri sürülür. Bu kaside ne demek istediğini ancak Tanrı'nın bilebileceği bilmeceye benzer sözlerle doludur. Kasidenin sözleri arasına sayısal denklemeler, vevkler, bilmeceli işaretler, bütün hayvan motifleri, kesik başlar, şaşılas hayvan resimleri sokuşturulmuş. Sonunda ayrıca uyak harfiyle olan bir kaside daha var. Bunların tümünün uydurma olduğu büyük bir olasılıktır. Çünkü bu kasidede yer alanlar bilimsel bir temelden kaynaklanmıyor. Ne yıldız bilim temeline ne de başka bir temele dayanıyor kasidede yer alanlar. Doğuda gelecekteki savaşları ve kanlı olayları dile getiren türden başka şiirler bulunduğunu ve bu şiirlerden kimilerinin İbn Sina'nın ve İbn Ukab'ın diye ileri sürüldüğünü işittim. Bunların da sağlamlığını gösteren bir kanıt yok elde çünkü bu şiirlerde anlatılanlar gezegenlerin burçlarda birleşmelerinden sonuç çıkarma yöntemine dayanıyor ve bu tür savlardan kaynaklanıyor. Doğuda da Türk yönetimine ilişkin gelecekten haber veren nitelikte kanlı olayları anlatan türden ve El-Becerbeki, El-Bacermeki ya da El-Baceriki adlı bir mutasavvufun olduğu ileri sürülen bir şiir daha buldum. Ama bu şiirde bir takım harflerle bilmeceleşmiş nitelikte tümüyle. Şöyle başlıyor. Hasan'ın babası öğütlediği cevr biliminden bana soru soran kişi. Dilersen sana cevrin iç yüzünü açayım. İyice kavramaya çalış şimdi. Anlatılacakları harfiyle, tümcesiyle ve nitelemesiyle birlikte çok iyi kavrayıp anla. Uzman ve zeki kişinin tutumunu göster bu konuda. Benim zamanımdan öncekilerden söz edecek değilim. Sözünü edeceklerim gelecek zamandakilere ilişkindir. Bu şiirin dizeleri çoktur. Büyük bir olasılıkla da uydurmadır tümü. Bu tür uydurmalar eskiden çoktu ve benimsenen bir yoldu. Bağdat tarihinden bilgiler aktaranlar anlatırlar ki Halife Muktedir Billah döneminde dönemi miladi 908-932 Danyal diye bilinen çok zeki bir ciltçi ve eski yaprak ustası vardı. Yaprakları ıslatıp eskitir ve üzerine eski izlenimi veren bir yazıyla yazar, üzerine de devlet adamlarının adlarından alınma harfler içeren rumuzlar yerleştirirdi. Yükselme, ün ve şan almaya eğilimleri bilinen kişileri dolaylı anlatan işaretler koyardı. Gelecekteki olayları anlatan türden bir yazıymış gibi gösterip dilediği dünyalıkları koparırdı o kişilerden. Anlatıldığına göre bir gün Danyal bu tür yazılardan birine 3 tane mim M yazdı ve bu yazıyı Halife Muktedir'in azatlı yardımcısı ve devlet önemli yeri olan Muflih'e getirip gösterdi. Bu dedi dolaylı olarak seni anlatıyor. Muktedir'in Mevlası, azatlısı Muflih demektir bu 3 mim. Her 3 sözcüğün de başında mim vardı. Adama hoşuna gidecek şeyler söyledi. Devlette elde edeceği yeri gösterdi. Bu amaçla koyup süslediği özel işaretleri açıkladı. Adam da zengin edecek ölçüde mal ve para verdi ona. Danyal sonra vezirlikten uzaklaştırılmış olan ve hep oğlu Kasım, oğlu Hasan için de böyle gelecekten haber veren uydurma yapraklar hazırladı. Muflih için nasıl hazırladıysa öyle. Bu yapraklarla düşük vezire Hasan'a gitti. Benzer harflerle ve özel işaretlerle bu kişinin adını belirleyip söz konusu yapraklardaki yazılara yerleştirmişti. Özel anlatımlarla adamın Abbasi halifelerinden 18. Halife Muktedir döneminde yeniden vezirliğe geleceği, onun eliyle devlet işlerinin nasıl düzene gireceği, düşmanlarını nasıl ezeceği ve onun vezirliği döneminde dünyanın toplumsal ve ekonomik yönden nasıl gelişip bayındır olacağı anlatılıyordu bu yapraklarda. Danyal düşük vezir için yazdığı bu yaprakları Muflih'e de gösterdi. Yapraklarda başka olaylar da söz konusu ediliyordu. Kanlı olayları anlatan türden. Olmuş ya da olmamış ama olacak diye anlatılan olaylar. Danyal tüm bu yazıları Danyal peygamberin diye göstermişti. Muflih bunları okuyunca çok şaştı. Onun aracılığıyla Halife Muktedir de gördü yaprakları. Yapraklarda yer alan anlatmalar ve özel işaretler nedeniyle ve hep oğlu Hasan üzerinde önemli durdu. Böylece Danyal'ın uydurup kaleme aldığı yazılarda adam yeniden vezir oluverdi. Alabildiğine yalan ve bilim dışı şeylerle dolu olan bir yöntemde. Söz konusu ettiğimiz türden bilmecelerle. Onun için sözünü ettiğimiz bilmeceli şiirdeki olacak olayları anlatan dizelerin, yani El-Bacerbeki'nin diye gösterilen şiirlerin de bu türden bir uydurma olduğu anlaşılıyor. Mısır'da Hanefilerden Hocazade Ekmelüddin'e, Araplardan olmayan bu kişiye söz konusu şiiri ve sahip olarak belirtilen ve Sofilerden olduğu ileri sürülen kişiyi El Bacer Beki'yi sordum. Kendisinden bilgi istediğim Ekmelüddin, Sofilerin tarikatlarını çok iyi biliyordu. Bana şöyle dedi. El Bacer II, El Bacer Beki, Kalenderiye tarikatındandır. Bu tarikat sakal tıraşı bid'atini, yeniliğini benimsemiş bir tarikattır. Söz konusu kişi olacaklardan haber veriyor. Keşif, keramet yoluyla haber veriyor. Kendisince bilinen belirli kişileri dolaylı olarak anlatan işaretler koyuyor. Bu kişilerden diledikleri için belirli işaretler ve harfler yerleştirerek bilmeceli anlatımlarda bulunuyor. Bu tür anlatımlara kimi dizelerde de yer verdiği oluyor. Bu dizeleri herkese tanıtıyor, gösteriyor. Ve bunlar ondan alınıp aktarılıyor. Herkes bu belirli dizeleri iyice benimsiyor ve gelecekteki olayları rumuzlu anlatan şiirler olarak kabul ediyor. Bu tür uydurmalara her çağda yalancılar alabildiğine yer vermişlerdir. Ve halk da her çağda ilgi gösteriyor bu tür rumuzlu uydurmalara. Rumuzlarını çözmek için uğraşıp duruyor. Oysa bu rumuzları çözmek olası değildir. Neden ki bir rumuzu çözmek ancak çözüm için daha önceden konmuş ve bilinen bir kural olabilir. Söz konusu türden dizelerdeki rumuz harfleri ise anlatılmak istenen anlamları yalnızca o dizelerde anlatabilir. Aynı harfler bir başka yerde aynı anlamları anlatmaz. Baktım ki bu erdemli kişinin sözlerinde gelecekteki olayları anlatıyor diye bilinen türden şiir ve anlatımlar konusunda insana doyurucu aydınlatmalar var. Tanrı eğer bizi doğru yola götürmeseydi biz doğru yolu bulamazdık. Arınılası, Supan ve yüce olan Tanrı daha iyi bilir. Başarı da ondan gelir. Kitabın sonu. 6 Ocak 2000.